Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 14.
Gondolcu hüzünlü bir şarkı söylemeye başladı. Elim iki elinin arasında, başımı bir an omzuna yaslıyorum ve kendimi ilk kez o rüyaya bırakıyorum. İçimden ona, hiçbir şey umurumda değil, ben seni seviyorum, hem de yıllardır yalnız seni seviyorum diye bağırmak geliyor. Ama ona, bunu yaptığına hala inanamıyorum diyorum. Yine ne yaptım diyor. Bak bir ömür boyu uzaklardan gelecek gemiyi bekleyen bir kadını anlatıyor bu şarkı. Aşığım var gemide. Evet, bütün dünyayı dolaşmış ve sonunda geri döndüğünde ondan daha güzel hiç kimse görmediğini anlamış bir gemici. Bütün dünyayı görmüş ama bütün o görüntüler sevgilisinin penceredeki yüzünü silememiş, öyle mi? Evet, anladım ki diyor, bütün dünya senin gözlerinden daha küçük. Çok güzelmiş. Peki sonunda kavuşuyorlar mı? Evet, ama şimdi bütün o kaybolan, geri gelemeyecek yıllara üzülüyor adam. Bu daracık kanallar sanki bizi birdenbire alıp bambaşka bir dünyaya götürecek. Bir anda buradan, suların içinden geçirip gizli bir geçitten, bilinmez bir dehlizden, gizemli bir dünyaya, yalnızca zamanın bir anlık kırılmasıyla, gizlenmesi gerekenler için var olan rüyanın ülkesine taşıyacak. İşte belki de şu yüzlerce yıldan beri burada duran, kırmızısı solmuş evin altındaki küçük kemerlerin birinden girsek. İnsan bazı anlarda bir mucizenin gerçekleşeceğine inanır. Çünkü bazı anlarda bir mucizenin gerçekleşmesi için bütün işaretler bir araya gelir. İçimde öyle bir duygu vardı ki sanki ruhum içimden çıkıp yükselecek sanıyordum. Ben rüyadaydım. Bu hasır şapkalı adam o güzel şarkıyı söylüyordu. Sulardan bir kentte, masallarca aleminde zamanı unutmuştuk. Ve o kulağıma hiç durmadan bir şeyler fısıldıyordu. Her şeyden kaçmak istiyorum diyordu, her şeyden. Ne yaptım, nasıl yaptım bilmiyorum ve sonunda kendime hiç istemediğim bir hayat kurdum. Şimdi onun içinde, kendi hayatımın içinde bir esir gibiyim. Bu ne güzel esaret diye onunla alay ettim. Ama gözlerine bakınca ilk kez derin bir hüzün gördüm. Ne yazık ki insan kendi hapishanesinin anahtarını bulamıyor. Hatta çoğu zaman asıl mahpusun kendisi olduğunu bile anlayamıyor dedi. Aslında o anda ne demek istediğini tam olarak anlamıyordum. Belki de dinlemiyordum bile. Işık azaldı, bir bulut güneşi bir an için kapattı. Eliyle çenemi tutup kaldırdı. Beyaz güneş gözlüklerini çıkarttı. Gözlerimin içine baktı. Ama şimdi bunların sırası değil. Ben buraya bunları konuşmaya gelmedim dedi. Ne konuşmaya geldin diye soramadım. Geç kalıyoruz diyebildim yalnızca. Biz inerken gondolcu ona kırmızı bir gül verdi ve bir şeyler söyledi. Bütün erkekler sevdikleri kadınlara kırmızı bir gül verirmiş. Benim bunu unuttuğumu düşünüyor, sana vermemi istiyor dedi. Otele gitmeye çalışırken kaybolduk. Ara sokakların birinden küçük bir meydana gelince karşımıza eski bir atlı karınca çıktı. Bu belki de bugüne kadar gördüğüm en güzel şeylerden biriydi. Bir sanat eseri gibi yaldızlan dalgalı saçlı atlarıyla camlarla çalınan bir müziğin eşliğinde dönüp duruyordu. Ben yeniden çocuk olmak istiyordum. Ben de artık kaçmak istiyordum. Her şeyi unutmak, burada bugün yeniden başlamak. Geç kalmayı boş verip atlı karıncaya bindik. İşte orada. O güzel yüzlü, sanki gülümseyen sarı saçlı atın üstünde mutluluktan uçmak diye bir şey varsa, o duyguyu yaşadım. Hadi ben neyse de, onun o koca cüssesiyle küçücük atın üstünde alçalıp yükselerek dönüp durması görülecek şeydi. İnsana hala yüzyıllar öncesinin şatafatlı hayatını hatırlatan ama yorgun, yıpranmış, bir zamanlar yalnızca soylu bir ailenin yaşadığı, şimdi ise kim bilir ne zamandır dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlayan otelin kapısından girince, köşedeki büyük çizgili koltukların birinden aile ayağa fırladı. Ben koşup onu kucakladım, kulağına, sen görürsün, bak ben seni ne yapacağım diyordum. O da bana, ayol asıl sen görürsün, başıma bunlar da mı gelecekti dedim. Şaşkın, telaşlı, düşünceli, o ne yapacağını bilmez hali gözümün önünden gitmiyor. O an gerçekten de okulun bittiği gün heyecandan yerinde duramayan liseli kızlar gibiydik. Fuat, ben sizi biraz yalnız bırakayım da hasret giderin. Ama öğle yemeğine davetlimsiniz. Görebileceğiniz en güzel manzarayı göstereceğim size. Tam bir saat sonra burada buluşalım dedi ve ortadan kayboldu. Biz de yukarı odaya çıktık. Duvarlarda çatlaklar, sanki bir yerlerden alıp getirilmiş gibi duran eski mobilyalar, havı yer yer dökülmüş bu açık yeşilli mavili halılar, insana bir otele değil de tanıdık bir ailenin evine gelmiş duygusu veriyordu. Çocuk gibi çığlıklar, kahkahalar atıyor, bana bir an önce neler olduğunu anlatmasını istiyordum. O her zamanki gibi benim bu deliliğime hem kızıyor, söyleniyor, hem bir yandan dayanamayıp seviniyordu. ''Nasıl buldu seni? Çabuk anlat. Ne söyledi, nasıl söyledi?'' diye soruyordum. O karşıma geçmiş. ''Bu ne böyle? Hollywood filmlerinden fırlamış gibisin. Bu ne güzellik, dur sana bir daha bakayım.'' diyordu. Tek bildiği, otele gelip odaya çıktığı sırada telefonun çaldığı, Fuat'ın kendisini tanıtıp sanki gayet doğal bir şey söylermiş gibi bana bir sürpriz yapmak istediğini anlattığı, bizimkinin de telefonun başında yer altından çıkardığı heykeller gibi donup kaldığı. ''E sen ne dedin? Söylesene ne dedin?'' ''Ne diyeceğim, dilim tutuldu. Kendime gelemedim ki bir şey söyleyeyim. Adam ne dediyse ben sanki robot gibi önce nasıl olur mümkün değil, sonra da evet tabii peki olur diye cevaplar verdim. Peki nereden öğrenmiş, nasıl bulmuş seni, sormadın mı?'' ''Ay öldürürsün sen insanı, kendin sorsana. Ben nereden bileyim nasıl bulmuş? Herhalde bizimkilerden birini tanıyor. Sanki 40 yıllık arkadaşıymışım gibi benimle bir konuşması vardı ki dilim tutuldu. Aklım başımdan gitti.'' Evet, o böyleydi işte. Öylesine rahat konuşurdu ki akla mantığa sığmayacak şeyler sanki zaten başka türlü olamazmış gibi siz de ikna olurdunuz. Asıl sen onu bırak da karşında görünce sen ne yaptın onu anlat. Az kaldı düşüp bayılıyordum. Zaten sana geç kalıyorum diye telaş içinde gelip de birden onu görünce... Belli ki sen yine kanatlarını takmışsın ama bu pek hayra alamet değil. Bak sana bir şey söyleyeyim, dedi. Sonra birden sustu. Söyle söyle, içinde kalmasın dedim. Yok dedi, vazgeçtim. Şimdi sırası değil. Hayatımda seni böyle görmemiştim. Tutup da ayaklarını yere çekecek değilim. Yeniden birbirimize sarıldık. O kadar bambaşka bir dünyanın içindeydim ki o an. Ona hiçbir şey sormadım. Zaten o da anlatmadı. Bu olağanüstü maceranın tek tanığı olarak o da kendi hayatını unutmuş, benimkiyle ilgiliydi. Turgut'u telefonla arayıp geldiğimi haber verdim. Neyse ki telefonda fazla uzun konuşmayı sevmezdi. Her şeyin yolunda olduğunu duyduktan sonra kapattı. Döndüm. Aileyle göz göze geldik bir an için. İkimiz de gözlerimizi kaçırdık. Eşyalarımızı çıkarttık, kendimize çeki düzen verdik. Sonra yeniden aşağı indik. Hep birlikte kentte tepeden bakan bir lokantaya gittik. Biz yemeklerimizi yerken yağmur camlara çarparak yağmaya başladı. Yağmurun sesi öyle güzeldi ki bir süre hepimiz sustuk. Hava karardı. Yolculuktan, Ayla'nın tabletlerinden, Madame Butterfly'dan konuştuk. Yan masadaki Amerikalı çiftle sohbet ettik. Sonra hep birlikte yan yana dizildik, garson fotoğrafımızı çekti. Fuat o kadar rahattı ki, sanki burada olmamız çok doğalmış, sanki yıllardır tanışıyormuşuz, sık sık böyle bir araya geliyormuşuz gibi davranıyordu. Amerikalılar resim çekerken bana iyice yaklaşıp sarıldı. Herhalde bizi karı koca ya da sevgili sanmışlardı. Kim bilir nerededir o fotoğraf şimdi. Akşamüstü İsviçre'ye gitmek için bizden ayrıldı. Bu sanki öylesine sıradan bir buluşmaymış gibi yanaklarımızdan öptü ikimizin de. Otelin kapısında onun gidişini izledik. Ağır koltuklara oturup kendimize çay söylediğimiz zaman hala kalbimin çarpıntısı geçmemişti. Kendi kendime sabahtan beri yaşadıklarımın gerçek olup olmadığını düşündüm. Hani onu ilk gördüğümde söyleyeceklerim vardı. Hani ciddi bir konuşma yapacaktım. Onu gördüğüm anda hepsi uçup gitmişti tabii. Üstelik şimdi yalnızca birkaç saat birlikte olduktan sonra topu topu bir gondol gezintisinde baş başa kaldığımız halde burada oturmuş, gözlerim dalgın, aşığından ayrı kalacağı için hiçbir şeyin güldüremediği küçük kızlar gibi somurtuyordum. Aslında aramızda değişen bir şey yoktu. Ama yine de çoktan gizli bir ilişkinin içindeydim ve bunun farkında değildim. Öylesine başlamıştı ve sanki hiç konuşmaya gerek yokmuş gibi kendiliğinden sürüp gidiyordu. Kendiliğinden? Hayır, aslında onun istediği gibi. O güne kadar hiçbir buluşmayı planlamadığımızı düşündüm. Ne o, Karadeniz'de gemilerin batmış gibi, dedi Ayla. Kendime geldim. Küçük hanım buraya benimle buluşmaya geldiğini unuttu herhalde. Ona baktım. O büyük kristal avizeler yanmıştı. Garsonlar koşturuyor, otelin salonundaki kalabalıktan farklı dillerde bir gürültü yükseliyordu. Bir an yüzüne baktım. Ne yapacağım ben dedim. Ay ışığında sulara yansıyan kent, içimdeki o coşkulu masal duygusunu körükledi. Sanki çocukluğuma dönmüştüm de ne görsem içim titriyordu. Sanki bütün o kiliseler, bütün o saraylar, o eski büyük evler, kuleler, köprüler, büyük bir kent akşam tembelliğiyle kendisini suya bırakmış yüzüyordu. Kent ve hayali. Üstelik ikisi de gerçeğe benzemiyordu. O gece yemekten sonra biraz üşüsek de yürüdük. Süslü köprülerden geçtik, ara sokaklarda dolaştık. Meydana dönüp dışarıda oturduk. Geç saatlere kadar uzun uzun konuştuk. Sanki aramızda gizli bir anlaşma varmış gibi, ikimiz de bir türlü dönüp dolaşıp ona getiremiyorduk sözlerimizi. Sanki bir hayalet görmüş ve bunu kimseye söylememeleri gerektiğini, söylerlerse anlaşılamayacaklarını ve onu bir daha göremeyeceklerini düşünen iki çocuk gibiydik. Evet, biz biliyorduk. Ama birbirimize bile söylersek sanki birisi duyabilirdi. Ona, ne yapacağım ben dediğim zaman gözlerinde derin bir endişe gördüm. Çünkü bu soruya gerçekten bir cevap aradığımın, ondan bir cevap beklediğimin ama aslında söylenecek hiçbir şey olmadığını bildiğimin farkındaydı. Gecenin geç saatlerine kadar birbirimizden uzakta geçen yılları konuştuk. Onun hayatında da benim bilmediğim şeyler olmuştu. Ne zamandır Anadolu'nun ortasında, köylerin arasında, ıhlamur kokan bir arazide dünyanın merkezine ulaşacakmış gibi toprağa kazıp duruyorlardı. Gerçekten de bir merkeze ulaştıkları söylenebilirdi aslında. Derinlerde bir yerde yüzlerce yıldır üstünü örtmüş, gizlenmiş, hayatın sırlarını vermek için birilerinin kendilerini bulmasını bekleyen insanlar vardı. Bilinmez gelecekte onları anlayabilmeleri için hiç bıkmadan her şeyi yazmaya çalışmışlardı. Resimler, işaretler, şifreler. Tanımadığınız birini anlamaya çalışmaktan daha zor değildi aslında. Tam 2000 yıl önceki bir aşk mektubunu, tabletimi desem, okuyacaklarken kafasında geniş kenarlı şapkası, elleri kısa pantolonunun cebinde masmavi gözlü bir Macar çıka gelmişti. Yazacağı kitap için kazıya katılan bir gazeteci. Sözüm ona adam hem bilgili hem asil hem de çok yakışıklıymış. Aman canım bunlar seni zerre kadar ilgilendirmez. Bana hikaye anlatma dedim. Yüzü kızardı, önüne baktı. Ama hayatta dalga geçmesini bilen biri olduğuna bahse girerim. Güldü. Evet, tam dediğin gibi dedi. Hayatla gerçekten de dalga geçebilen biri. Sevgili arkadaşımın ilk kez çocukken ikimizin de benzemek istediğimiz küçük kadınlardaki Joe'dan farklı, erkek Fatmalıktan uzak, kadınsı bir tavır takındığını fark ediyordum ondan söz ederken. En çok da sanki 40 yıldır tanışıyorlarmış gibi hem kur yapıp hem de sürekli şakalarıyla güldüren arkadaşlığı etkilemişti onu. Akşamları ateşin başında otururlarken söz tanımadıkları krallardan, ölümsüz olabilmek için görkemli heykeller yaptıran küçük kraliçelerden uzaktaki evlerine, çocukluklarına gelivermişti. Ayrılırlarken yeniden geleceğini söylemişti ama o gece kaptakilerden ayrılıp bir köşede ona asıl söylemek istediklerini söyleyememiş, ondan beklemiş ama her nedense doğru dürüst konuşamadan gitmişti. Ama ben zaten güzel adam sevmem diyordu şimdi. Ama ondan söz ederken gözlerinin nasıl uzaklara daldığını görmemek imkansızdı. Peki neden sen düşündüklerini söylemedin? Belki senin onu terslemenden korkmuştur dedim. Yüzüme şöyle bir baktı. Bir an yanlış bir şey söylediğimi anladım. Güldüm. Canım biliyorsun işte, senin öyle terslemelerin vardır insanı. Çekinmiştir adam. Biliyorum diye güldü. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda kimseye bu kadar iyi davranmamışımdır. Her nedense beni kızdırdığı zamanlar bile ona sesimi çıkartamadım. Ama belli ki çapkının biriydi. Zaten dediklerine bakılırsa İstanbul'da dansöz sevgilisi varmış. Sahi mi dedim? Evet ama bunu ona soracak değildim tabii. Ama herkesin ağzı torba değil ki canım, her söylenene inanma. Kim bilir dedi. Erkeklerin ne yapacağı belli olmaz. Belki de onlardan bir şey beklemekle hata ediyoruz. Sürekli bir şeyler yapmalarını bekleyerek asıl güzel olan anları da bozuyoruz. Ay ışığının altında uzak bir kentte uzun, beklenmedik bir günün gecesiydi. Unutulmaz bir gün. Haklıydı belki de. Birini seviyorsanız Onun sizi ne kadar çok sevdiğini sorgulamakla zaman kaybetmenin anlamı var mıydı? Artık hiçbir şey bilmiyorum dedim. Kendimi tanıyamıyorum. Ne yapmam gerektiğine karar veremiyorum. Kaçmak istediğim o mu, yoksa aslında kendi hayatımı bilemiyorum. Ve daha acayip olanı, bütün bunların nasıl olup da bu kadar çabuk değişebildiğini hiç anlayamıyorum. Bana bir sigara uzattı. Yanımızdan geçen ve bize anlamadığımız sözler söyleyen genç oğlanlara aldırışsızca baktıktan sonra "Belki de," dedi. "Uzun zaman görmezden geldiğimiz, ertelediğimiz şeyler biz farkına varmadan bir yerde gelip karşımıza beklenmedik bir rastlantı çıkartıyor. Bizi birdenbire şaşırtıcı bir şeyle karşılaştırıyor. Şu çözdüğün tabletlerde bilmediğimiz ne var? Bize hayatın sırrını verecek, bütün bunların anahtarını verecek hiçbir şey yok mu?" "Sana bir şey söyleyeyim mi?" dedi yine, her zamanki gibi uzun parmaklarının arasında sigara, elini yanağına dayamış, gözlerimin içine bakıp. "Binlerce yıldır aynı soruları sorup duruyoruz. Ve ne gariptir ki, sorular gibi bulunabilen cevaplar da fazla değişmemiş. Hiç unutmadım o iki günü. Ertesi sabah müzede gezerken bir resim gördüm. Ormanın içinde oturan iki sevgilinin resmi. Bir an birçok resmin önünden geçerken onu görünce durdum. Uzun uzun bu manzara resmine baktım. O resimde insanı etkileyen bir şey vardı. Aslında öylesine bir resim gibi duruyordu. Ama ışık. Evet, bu resimde çok garip bir ışık vardı. Öyle bir ışık ki insan orada bir sonbahar günü akşam üzeri olduğunu anlayabiliyordu. Bir sonbahar akşam üzeri. Yıllar yıllar önceki bir ormanın kokusunu bile duyuyordunuz. Bu resim sizi sanki çağırıyor, bir an için bile olsa o serin ormanın içine girip az sonra yağacak yağmurun kokusunu duyacakmışsınız gibi geliyordu. Bir süre o resmin karşısında sanki başka bir dünyaya gitmiş gibi durdum. Otele döndüğümüzde küçük bir paket verdiler bana. Odaya çıkar çıkmaz heyecanla açtım. Küçük bir el aynası çıktı içinden. Altın yaldızlı, işlemeli ama çok eski bir aynaydı. Aynasının kenarlarının sırları dökülmüştü. Çok güzeldi. Onunla birlikte bir mektup bırakılmıştı. Oradan oraya giderken insan hayatı düşünüyor. Çocukluğunu, nereden nereye geldiğini, unuttuğu anları. Büyüdüğünü, yaşlandığını hissediyor. Çocukken küçücük şeyler bize ne büyük mutluluk verirdi. Şimdi istediğimizi yapmak elimizde ama her nedense bizi mutlu eden şeyler gittikçe azalıyor.
Ayrım sonu.